Altıncı ayrım, sayfa 66. Tacizci, Lars Kepler. Erik Björn'ün suç mahalline geldiğini, travmatik anısının tam ortasında bulunduğunu anladı. Fakat Björn hiçbir şey anlatmıyor, her şeyi kendine saklıyordu. Björn pencereye yaklaşınca önce siyah camdaki yansımasını, sonra da dışarıdaki çalıların rüzgarda yansımaların çok ötesinde salındıklarını gördü. Derin hipnozda olduğu halde soluk soluğaydı, bedeni kasıldı ve sırtı yay gibi gerildi. Erik neler oluyor diye sordu. Björn camda kendisine bakan koyu gri yüzlü birini görünce irkildi. Pencerenin hemen yanındaydı. Bir adım geriye gitti ve kalbinin göğüs kafesini dövercesine attığını hissetti. Gül fidanının bir dalı sallanarak pencerenin kenarına sürttü. Björn gri yüzün dışarıda olmadığını fark etti. Yerde pencerenin önünde oturan birisi vardı. Björn kendi yansımasını ve onunkini görebiliyordu. Sakin bir ses korkulacak hiçbir şey olmadığını tekrarladı. Björn kenara çekildi ve yerde oturanın Suzan'la olduğunu fark etti. Suzan'la yerde pencerenin önünde oturuyordu. Onu korkutmamak için usulca Sanna dedi. Sanna'nın omzunu ve saçlarının bir kısmını görebiliyordu. Sanna sırtını bir koltuğa dayamış dışarıya bakıyordu. Björn dikkatle ona yaklaştı ve bastığı zeminin ıslak olduğunu hissetti. Oturuyor diye mırıldandı. Oturuyor mu? Björn pencerenin yanındaki koltuğa yaklaştı, sonra tavandaki ışık yandı ve oda ışığa boğuldu. Björn elektrik düğmesini açtığını biliyordu ama parlak ışık odayı doldurunca yine de korktu. Her yerde kan vardı. Björn'ün her yanına ulaşan kan televizyona, kanepeye ve duvarlara sıçramış, yere bulaşmış, ahşap parkelerin aralarına sızmıştı. Kadın yerde koyu kırmızı bir gölün ortasında oturuyordu. Ölü bir kadın, Sanna'nın kimonosunu giymişti. Etrafındaki kan gölünün üstündeki toz zerrecikleri birikmişti. Erik Björn'ün yüzünün gerildiğini, dudaklarının ve burnunun ucunun bembeyaz olduğunu gördü. Björn ölü kadının karısı olduğunu anlar anlamaz, Erik onu hipnozdan çıkarmayı planlıyordu. ''Kimi görüyorsunuz?'' diye sordu Erik. Björn, ''Hayır, hayır!'' diye fısıldadı. ''Erik kim olduğunu biliyorsun?'' dedi. Björn yavaşça, ''Suzan'la'' dedi ve gözlerini açtı. ''Şimdi geri dönebilirsiniz'' dedi Erik. ''Sizi birazdan uyandıracağım ve...'' ''Çok fazla kan var. Tanrım istemiyorum. Yüzü paramparça. Hiç kıpırdamadan oturuyor ve üstünde...'' ''Björn, sesime kulak verin. Şimdi saymaya başlıyorum.'' ''Kadın eliyi de kulağını örtmüş halde oturuyor ve dirseğinden kan damlıyor.'' dedi Björn nefes nefese. Damarları birkaç saniyeliğine adrenalinle dolan Erik buz gibi bir ürperti hissedince kollarındaki ve ensesindeki tüyler diken diken oldu. Kalbi çarparak tedavi odasının kapalı duran kapısına baktı ve uzaklaşan bir tekerlekli sandalyenin tıkırtısını duydu. Sesinin titrememesi için gayret ederek ''Kendi ellerinize bakın'' dedi. ''Kendi ellerinize bakıyorsunuz ve yavaşça nefes alıyorsunuz. Her nefeste biraz daha sakinleşiyorsunuz.'' ''Björn istemiyorum'' diye fısıldadı. Erik onu zorladığını hissedebiliyordu. Ama Björn karısını bulduğunda kadının hangi pozisyonda oturduğunu öğrenmesi gerekiyordu. ''Sizi uyandırmadan önce daha derine inmeniz gerek.'' deyip güçlükle yutkundu. ''İçinde bulunduğunuz evin altında bunun birebir aynısı olan başka bir ev var. Ama orası Suzanna'yı açıkça görebileceğiniz tek yer. 3, 2, 1 ve artık oradasınız. Suzanna yerdeki kan gölünün içinde oturuyor ve ona korkmadan bakabiliyorsunuz.'' Björn durgun bir şekilde... ''Yüzü neredeyse yok olmuş. Sadece kan görüyorum.'' dedi ve elini kulağının üzerine koymuş. Erik tekrar kapıya bakarak ''Devam edin.'' dedi. ''Eli kimonosunun kuşağına dolanmış.'' ''Björn, şimdi sizi yukarıya, bunun üstündeki eve çıkaracağım. Tek bildiğiniz Susanna'nın öldüğü ve onu kurtarmak için yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığı, sizi uyandırdığımda hatırınızda kalan tek şey bu olacak. Diğer her şeyi geride bırakacaksınız. 16. Bölüm. Eric ofisinin kapısını kapattı ve çalışma masasının başına geçti. Oturduğunda sırtının terden sırılsıklam olduğunu hissetti. Endişeli bir şekilde hiçbir şey yok diye kendi kendine fısıldadı. Fareyi hareket ettirerek bilgisayarını uyandırdıktan sonra sisteme giriş yaptı. Titreyen ellerle en üstteki çekmeceyi açtı, ilaç folyosuna bastırarak bir tane Mogadon çıkardı ve su içmeden yuttu. Çabucak hasta veri tabanına girdi ve arama yapabilmek için beklerken parmaklarının ne kadar soğuk olduğunu fark etti. Polis şefi Margot Silverman kapıyı çalmadan açınca Eric sıçradı. Margot içeri girdi ve ellerini karnının üstüne kenetleyerek Eric'in önünde durdu. Björnkern ne hakkında konuştuğunuzu hatırlamadığını söylüyor. Eric bu doğal diye cevap vererek üstünde çalıştığı belgenin boyutunu küçülttü. Margot elini Malezya'dan gelen ahşap filin üstünde gezdirerek ''Peki hipnoz nasıl geçti?'' diye sordu. Björn işbirliğine tamamen açıktı. Margot gülümseyerek ''Yani onu hipnotize edebildiniz mi?'' dedi. ''Eric korkarım ki kamerayı çalıştırmayı unuttum.'' diye yalan söyledi. ''Yoksa size gösterebilirdim. Neredeyse derhal transa geçti.''
''Kamerayı çalıştırmayı mı unuttunuz?''
''Bunun resmi bir sorgu olmadığını biliyorsunuz.'' dedi Eric biraz sabırsızca. ''Bu duygusal dengeleme dediğimiz sürecin ilk adımıydı. Böylece...'' Margot sözünü keserek ''O dediğiniz umurumda bile değil.'' dedi. Eric böylece daha sonra işlevsel bir tanığınız olabilecek diyerek cümlesini tamamladı.
''Ne kadar sonra? Bugünün ilerleyen saatlerinde bir şey anlatabilecek mi?''
''Bence ne olduğunu çabucak anlayacak ama bunun hakkında konuşması apayrı bir mesele.''
''Peki ne olmuş? Björn ne dedi? Mutlaka bir şeyler söylemiş olmalı değil mi?''
''Evet ama...'' Margot, ''Sakın gizlilik yemiğini saçmalığından bahsetmeyin.'' diye araya girdi. ''Neler olduğunu bilmem gerekiyor. Aksi halde insanlar ölecek.'' Eric pencerenin yanına gitti ve pervaza yaslandı. Bulundukları kattan çok aşağıda, üstünde hastane geceliği olan zayıf ve beli bükük bir hasta ayakta sigara içiyordu. ''Onu geçmişe götürdüm.'' dedi Eric yavaşça. ''Evin içine soktum. Olay çok yakın zamanda gerçekleştiği ve içerisi bölük börçük haldeki korkunç anılarla dolu olduğu için biraz çetrefil bir işti.
''Ama her şeyi görmüştür. Her şeyi görebilmiş mi?''
''Hipnozun amacı sadece karısını kurtarmasının mümkün olmadığını anlamasını sağlamaktı.''
''Ama cinayet yerini ve karısını görmüş, öyle değil mi?''
Eric evet diye cevap verdi.
''Peki Björn ne dedi?''
''Fazla bir şey söylemedi, kandan bahsetti ve kadının yüzündeki yaralardan.''
''Kadın belirli bir pozisyonda mıymış, duruşu, cinsel imalar taşıyor muymuş?''
''Bundan bahsetmedi.''
''Peki kadın oturuyor muymuş yoksa uzanıyor muymuş? Ağzı nasıl görünüyormuş? Elleri neredeymiş? Çıplak mıymış? Tecavüze uğramış mı?''
''Björn çok az şey anlattı.'' dedi Eric. ''O tür detaylara erişmek uzun zaman alabilir.''
''Yemin ederim ki eğer Björn konuşmaya başlamazsa onu gözaltına alacağım.'' dedi Margot yüksek sesle. ''Onu sürükleyerek merkeze götüreceğim ve bir şahin gibi izleyeceğim ta ki...''
Eric cana yakın bir ses tonuyla ''Margot'' diye sözünü kesti. Margot durgun bir yüz ifadesiyle ona baktı, başıyla onayladı ve ağzından nefes aldıktan sonra bir kartvizit çıkarıp Eric'in masasına koydu.
''Katilin bir sonraki kurbanının kim olacağını bilmiyoruz. Senin karın da olabilir, bunu bir düşün.'' dedi ve odadan çıktı.
Eric yüzünün gevşediğini hissetti. Yavaşça çalışma masasına yürüdü, bastığı zemin giderek yumuşuyormuş gibi hissediyordu. Bilgisayarının karşısına geçtiğinde kapısı çalındı. ''Evet.''
Nelly kapıdan başını uzatarak ''Şu alımlı polis şefi binadan çıktı.'' dedi.
''Sadece işini yapmaya çalışıyor.''
''Biliyorum, o kadar da kötü görünmüyor.''
''Eric kes şunu.'' dedi ama gülümsemeden duramadı.
Nelly, ama oldukça komik biri dedi ve güldü.
Eric ellerini başının üzerine koyunca Nelly ciddileşerek içeri girdi, kapıyı kapattı ve Eric'e baktı.
Sorun nedir diye sordu, ne oldu?
Eric hiçbir şey diye cevap verdi.
Nelly, anlatsana diye ısrar ederek Eric'in çalışma masasının köşesine oturdu. Bacak bacak üstüne atarken naylon çorabına sürtülünce statik elektrik yüklenen kırmızı yünlü elbisesi çıtırdadı.
Eric bilmiyorum diyerek içini çekti.
Nelly gülerek neyin var böyle diye sordu.
Eric ayağa kalktı, derin bir nefes aldı ve ona baktı. Nelly diye lafa girince kadın Eric'in ses tonunun ne kadar boş geldiğini fark etti. Sana bir hastayla ilgili bir şey sormam gerek. Sen burada çalışmaya başlamadan önce Nina Blom karmaşık bir araştırma projesi için bir takım kurmuştu.
Nelly belirgin bir merakla Eric'e bakarak devam et dedi. Sana vakalarımı özetlediğimi biliyorum ama bunu dahil etmemiş olabilirim.
Yani
Nelly sakince hastanın adı neydi diye sordu.
Rocky Kirkland, onu hatırlıyor musun?
Nelly dikkat kesilerek evet dur biraz dedi.
Adam papazdı.
Nelly bir yandan düşünürken aynen hatırlıyorum ondan çok sık bahsederdin dedi. Suç mahalli fotoğraflarının bulunduğu bir dosyam vardı ve
Eric Rocky'nin nereye gönderildiğini hatırlamıyor musun diye araya girdi.
Nelly bu yıllar önceydi diye cevap verdi.
Ama hala içeridedir değil mi?
Umalım da öyle olsun dedi Nelly. Ne de olsa insanları öldürmüştü değil mi?
Eric başıyla onaylayarak bir kadını dedi.
Doğru şimdi hatırladım. Kadının bütün yüzü paramparçaydı.
17. Bölüm.
Eric bilgisayarında hasta veri tabanına girerken Nelly onun arkasında duruyordu.
Eric Rocky Kirkland'un adını yazdı, aramayı başlattı ve Karsudden bölge hastanesine gönderildiğini keşfetti. Eric sessizce Karsudden dedi.
Nelly yanağına düşen bir tutam sarı saçı geriye attı ve gözlerini kısarak Eric'e baktı. Bana neden bu hasta hakkında konuştuğumuzu söylemek ister misin?
Rocky Kirkland kurbanına poz verdirmişti. Sen hatırlamazsın ama kadın yerde yatıyordu. Yüzü korkunç bir şekilde bozulmuştu ve eli boynundaydı.
Az önce Bjorn Kern'i hipnotize ettim ve...
Ve bu eski cinayeti fazlasıyla anımsatan bazı detaylar verdi.
Papaz tarafından işlenen cinayeti mi?
Bilmiyorum ama Bjorn Kern karısının yüzünün tamamen parçalandığını söyledi ve elini kulağının üzerine koymuş vaziyette oturduğunu.
Polis ne diyor?
Eric bilmiyorum diye mırıldandı.
Yani bunu o güzel hamile kadına söyledin değil mi?
Eric ona hiçbir şey söylemedim dedi.
Ağzının kenarlarında şüpheci bir gülümseme beliren Nelly söylemedin mi diye sordu.
Çünkü bu benzerlik Bjorn hipnoz altındayken ortaya çıktı ve...
Ama Bjorn konuşmak istedi değil mi?
Yanlış duymuş olabilirim dedi Eric.
Nelly yanlış mı duydun diyerek güldü.
Her şey o kadar mide bulandırıcı ki artık sağlıklı düşünemiyorum.
Eric muhtemelen önemli değildir ama polise söylemen gerek bu yüzden buradalar dedi Nelly usulca.
Eric pencereye doğru yürüdü. Hastaların ayakta durup sigara içtikleri alan şimdi boştu. Ama yere atılan izmaritleri, şeker kağıtlarını ve külliye sıkıştırılan mavi galoşu görebiliyordu.
Üstünden çok uzun zaman geçti ama benim için...
O haftaların nasıl geçtiğini biliyor musun? Rocky'nin serbest kalmasını istemedim dedi Eric yavaşça.
Yaptığı her şey, o vahşet, gözler, eller... ''Biliyorum, hepsini okumuştum.'' dedi Nelly. ''Önerinin detaylarını hatırlamıyorum ama Rocky'nin sahiden çok tehlikeli olduğunu ve ciddi anlamda yeniden suç işleme riski taşıdığını söylediğini biliyorum.''
''Eric ya dışarıdaysa?'' ''Karsudden'e telefon etmem gerek.'' dedi. Sonra telefonunu aldı, bilgisayarına baktı ve başhekim Simon Casillas'ın numarasını tuşladı.
Eric doktorla konuşurken onun kanepesine oturan Nelly kendisine bakarak havadan sudan bahseden ve başhekimin İsveç Psikiyatrisi dergisindeki makalesinin gerçekten mükemmel olduğunu tekrarlayarak konuşmayı bitiren meslektaşına gülümsedi. Güneş bir bulutun arkasına saklanınca binanın önüne devasa bir figür geçmiş gibi oldu ve oda karanlığa büründü.
Rocky hala D4 numaralı koğuştaymış dedi Eric ve şartlı tahliye edilmemiş.
Artık kendini daha iyi hissediyor musun?
Eric hayır diye fısıldadı.
Nelly kontrolünü mü kaybediyorsun diye sorarken o kadar ciddileşti ki Eric gülümsemeden duramadı.
İçini çekip ellerini yüzüne götürdü, sonra onları yavaşça indirirken parmak uçlarının usulca göz kapaklarına ve yanaklarına değdiğini hissederek tekrar Nelly'ye baktı. Nelly sırtını dikleştirmiş dikkatle Eric'e bakıyordu. İnce kaşlarının arasında ufacık keskin bir çizgi belirmişti.
Pekala dinle dedi Eric. Bunun çok yanlış olduğunu biliyorum. Ama Rocky ile yaptığımız son konuşmalardan birinde cinayet gecesi başka bir yerde bulunduğunu kanıtlayan bir mazereti olduğunu iddia etmişti. Ama sırf kendine bir tanık satın aldığı için serbest bırakılmasını istememiştim.
Nelly sessizce ne demeye çalışıyorsun diye sordu.
Bu bilgiyi kimseye vermedim.
Ciddi olamazsın.
Rocky serbest kalabilirdi.
Nelly lanet olsun bunu yapamazsın diye sözünü kesti.
Biliyorum ama adam suçluydu ve yine birilerini öldürecekti.
Bu bizi ilgilendirmez. Bizler psikologuz, dedektif ya da hakim değiliz.
Nelly birkaç tedirgin adım attı, sonra durdu ve başını iki yana salladı.
Soluk soluğa lanet olsun dedi. Sen delirmişsin. Sen tamamen...
Kızgın olmanı anlayabiliyorum.
Evet kızgınım. Yani biliyorsun eğer bu duyulursa işini kaybedersin.
Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. O zamandan beri vicdan azabı çekiyorum. Ama her zaman bir katili durdurduğuma yürekten inandım.
Nelly kahretsin diye söylendi.
Eric masasındaki kart viziti aldı ve polis şefinin numarasını tuşlamaya başladı.
Nelly ne yapıyorsun diye sordu.
Polis şefi de Rocky'nin mazeretinden, şu el ve kulak meselesinden bahsetmem gerek. Ve
Nelly devam et diye sözünü kesti. Ama ya haklıysan, ya Rocky'nin mazereti gerçek değilse, o zaman iki cinayet arasındaki benzerlikler sadece tesadüf demektir.
Umurumda değil.
O zaman kendine hayatının geri kalan kısmında ne yapacağını sor dedi Nelly. Doktorluktan vazgeçmen gerekecek, gelirini kaybedeceksin, hakkında tazminat davası bile açılabilir. Gazeteler skandal haberleriyle ve dedikodularla dolup taşar.
Bu benim suçum.
Önce mazeretin doğru olup olmadığını öğren. Eğer doğruysa o zaman seni kendim ihbar ederim.
Eric teşekkürler diyerek güldü.
Nelly ben ciddiyim dedi.
6. ayrımın sonu. Sayfa 75.